Ayrım 38, piramit, hey, mankel, sayfa 448. 5 Ocak sabahı Wallander kapıyı kapatıp Rüdberg'le oturdu. Rüdberg birkaç gün daha devam etmeleri gerektiğini söyledi. Ancak Wallander, Neumann'ı evin dışına çekmeyi mümkün kılacak bir fikir sundu. Aynı gün öğleden sonra bu fikri diğerlerine de açmaya karar verdiler. Wallander Linda Bowman'ı aradı. Ertesi akşam disco açılacak ve Danimarkalı bir DJ sahne alacaktı. Wallander fikrini açıkladı. Linda Bowman, Kopenhaglı DJ'in disco ile sözleşmesi olduğu için ekstra masrafları kimin karşılayacağını sordu. Wallander gerekirse faturayı üstad polisine gönderebileceğini söyledi. Birkaç saat içinde ödeyeceğine söz verdi. 5 Ocak öğleden sonra saat 4'te Skåne'nin üzerinde keskin bir soğuk rüzgar esmeye başladı. Doğudan bir kar bulutu geçiyordu ve muhtemelen Skåne'nin güney ucuna yağacaktı. Wallander ekibini toplantı odasında topladı. Daha önce Rüdberg'e anlattıklarını olabildiğince kısa ve öz bir şekilde açıkladı. Rolf Neumann'ı oradan çıkarmalıyız dedi. Görünüşe göre gereksiz yere hiçbir yere gitmiyor. Aynı zamanda hiçbir şeyden şüphelenmiyor gibi görünüyor. Belki de her şey çok zorlamadır diye araya girdi Hanson. Belki de cinayetlerle hiçbir ilgisi olmadığı içindir. Bu da bir olasılık diye itiraf etti Wallander. Ama şu an tam tersini varsayıyoruz. Bu da o öğrenmeden eve girmemiz gerektiği anlamına geliyor. Yapmamız gereken ilk şey onu oradan çıkarmanın bir yolunu bulmak ama şüphe uyandırmadan. Sonra planı ortaya koydu. Linda Bowman, Neumann'ı arayacak ve ona DJ'in programını iptal ettiğini söyleyecekti. Rolf'a onun yerine geçebilir mi diye soracaktı. Evet derse ev bütün akşam boş kalacaktı. Disko'da evin içindeki insanlarla iletişim kurabilecek birini görevlendirebilirlerdi. Rolf Neumann sabah erkenden Siobo'ya döndüğünde ev boş olurdu. Köpek dışında kimse orada olduklarını bilemezdi. Rolf Kopenhag'daki DJ meslektaşlığını ararsa ne olacak diye sordu Svedberg. Bunu düşündük. Linda Bowman Danimarkalı'ya telefona cevap vermemesini söyleyecek. Polis onun normal ücretini karşılayacak. Bu masrafı severek ödeyeceğiz. Wallander daha fazla itiraz bekliyordu ama hiçbiri etmedi. Bunun ekip içinde artan bir sabırsızlıktan kaynaklandığını fark etti. Hiçbir yere varamıyorlardı. Bir şey yapmaları gerekiyordu. Wallander masanın etrafına baktı. Kimsenin ekleyecek başka bir şeyi yoktu. O zaman anlaştık mı? Planımızı uyguluyoruz. Yarın gece. Wallander masanın üzerindeki telefona uzanıp Linda Bowman'ı aradı. Haydi yapalım dedi Wallander cevap gelince. Beni bir saat sonra ara. Wallander telefonu kapattı. Saatine bakıp Martinson'a döndü. Şu an kimler gözetleme ekibinde? Neslund ve Peters. Onları telsizden ara ve 5:20 geçe özellikle dikkatli olmalarını söyle. İşte o zaman Linda Bowman, Neumann'ı arayacak. Sence ne olabilir? Bilmiyorum. Sadece daha dikkatli olmalarını istiyorum. Ardından plan üzerine konuştular. Linda Bowman, Neumann'dan bir dizi yeni kaydı incelemek için 8'de erkenden Lund'a gelmesini isteyecekti. Bu Siobo'yu 7 gibi terk etmesi gerektiği anlamına geliyordu. Disko gece 3'e kadar açık olacaktı. Disko'daki görevli kişi Neumann'ın girdiğini teyit eder etmez diğerleri eve girerdi. Wallander Rüdberg'den gelmesini istemişti. Ama Rüdberg Martinson'un gitmesini önerdi. Martinson da kabul etti. Martinson ve ben eve gireceğiz. Svedberg nöbet tutar. Hanson Lund'daki diskoyu alır. Gerisi burada emniyette kalacak bir şey olursa diye. Ne arıyoruz diye sordu Martinson. Wallander cevap vermek üzereyken Rüdberg elini kaldırdı. Bilmiyoruz dedi. Bilmediğimiz şeyi bulmaya çalışıyoruz. Ama sonunda elimizde evet veya hayır olacak. Holm ve iki kız kardeşi öldüren Neumann mıydı? Uyuşturucu dedi Martinson. Aradığımız bu mu? Silah, para, herhangi bir şey. Eberhardson kardeşlerin dükkanından satın alınan iplik makaraları. uçak biletlerinin kopyaları, bilmiyoruz. Masanın etrafında biraz daha oturdular. Martinson, Neslund ve Peters de temasa geçmek için ayrıldı. Döndü başıyla selam verip oturdu. 5:20 gece Wallander elinde saatle oturuyordu. Sonra Linda Bowman'ın numarasını çevirdi. Hat meşguldü. Beklediler. 9 dakika sonra telefon çaldı. Wallander avizeyi kaldırdı, dinledi ve sonra kapattı. Neyman kabul etmiş dedi. Artık işimizin başındayız. Bakalım bizi doğru yöne mi yoksa yanlış yöne mi götürecek? Toplantı bitince Wallander Martinson'u bekletti. Silahlarımızı almamız iyi olur dedi. Martinson şaşırmış görünüyordu. Neyman'ın Lund'da olacağını sanıyordum. Her ihtimale karşı diye yanıtladı Wallander. Ne olur ne olmaz. Kar fırtınası Skåne'ye hiç ulaşmadı. Ertesi gün 6 Ocak'ta gökyüzü bulutlarla kaplıydı. Hafif bir rüzgar esiyordu. Havada yağmur vardı ve sıcaklık 4 dereceydi. Wallander birini seçemeden uzun süre kazaklarının önünde kararsız kaldı. Toplantı odasında saat 6'da buluştular. O sırada Hanson çoktan Lund'a gitmişti. Svedberg, Neumann'ın evinin ön tarafını görebildiği bir ağaç kümesinin arkasına yerleşti. Rydberg kantinde bulmaca çözüyordu. Wallander isteksizce silahını çıkarmış ve tam olarak uymayan kılıfına geçirmişti. Martinson'un silahı ceketinin cebindeydi. 7:09 gece Svedberg'den bir mesaj aldılar. Kuş uçtu. Wallander gereksiz riskler almak istememişti. Polis telsizleri her zaman dinleniyordu. Bu nedenle Rolf Neumann'dan sadece kuş olarak bahsediyorlardı. Beklediler. 8:06 kala Hanson'dan haber geldi. Kuş indi. Rolf Neumann yavaş sürmüştü. Martinson ve Wallander ayağa kalktılar. Rydberg bulmacasını bırakıp başıyla onayladı. 8:30'da eve vardılar. Svedberg onları selamladı. Köpek avladı. Evde ışık yoktu. Kilidi kontrol ettim dedi Svedberg. Basit bir maymuncuk yeterli olur. Martinson kilidi açarken Wallander ve Svedberg el fenerleriyle yardım ettiler. Svedberg gözcülük yapmak için ayrıldı. İçeri girdiler. Wallander Martinson'u şaşırtarak tüm ışıkları açtı. Neyman Lund'daki bir diskoda plak çalıyor dedi Wallander. Başlayalım. Evde yavaş ve yöntemli bir şekilde ilerlediler. Hiçbir yerde kadın izine rastlamadılar. Holm'ün kullandığı yatağın dışında sadece bir tane tek kişilik yatak daha vardı. Narkotik köpeği getirmeliydik dedi Martinson. Bence evde uyuşturucu bulundurması pek olası değil dedi Wallander. Evi 3 saat aradılar. Gece yarısından kısa bir süre önce Martinson polis telsizinden Hanson'la temasa geçti. ''Burada bir sürü insan var'' dedi Hanson ve ''müzik cehennem gibi gümbürdüyor. Ben dışarıda kalıyorum ama hava soğuk.'' Aramaya devam ettiler. Wallander endişelenmeye başlamıştı. Uyuşturucu yok, silah yok, Neumann'ın herhangi bir ilgisi olduğunu gösteren hiçbir şey yoktu. Martinson bodrumu ve dışarıdaki kulübeyi iyice aramıştı. Aydınlatma ekipmanı yoktu, hiçbir şey yoktu. Sadece deli gibi havlayan köpek vardı.'' Wallander birkaç kez onu vurmak istemişti ama aslında köpekleri severdi. Havlayan köpekleri bile. 1:30'da Martinson Hanson'la tekrar temasa geçti. Her şey yolundaydı. Ne dedi diye sordu Wallander. Dışarıda bir sürü insan varmış. Saat 2'de daha ileri gidemediler. Wallander bir hata yaptığını anlamaya başlamıştı. Rolf Neumann'ın DJ'den başka bir şey olduğuna dair hiçbir belirti yoktu. Kız arkadaşı hakkındaki yalan pek de suç sayılmazdı. Ayrıca Neumann'ın uyuşturucu bağımlısı olduğuna dair herhangi bir belirti de bulamamışlardı. ''Sanırım bitirebiliriz'' dedi Martinson. ''Hiçbir şey bulamadık.'' Wallander başıyla onayladı. ''Bir süre daha kalacağım'' diye yanıtladı Wallander. ''Ama sen ve Svedberg evinize gidebilirsiniz. Telsizi bana bırakın.'' Martinson açık telsizi masaya koydu. Bitirme zamanı geldi dedi Wallander. Hanson ben onu arayana kadar beklemek zorunda kalacak ama emniyetteki herkes evine gidebilir. Yalnız kaldığında ne bulacağını sanıyorsun? Wallander Martinson'un sesindeki alaycı tonu fark etmişti. Hiçbir şey dedi. Belki de yanlış yönlendirdiğimi anlamak için daha fazla zamana ihtiyacım vardır. Yarın yeniden başlayacağız dedi Martinson. Hayat böyle. Martinson gitti. Wallander oturup odanın etrafına bakındı. Köpek havlıyordu. Wallander mırıldanarak küfretti. Haklı olduğuna ikna olmuştu. İki kız kardeşi ve Holm'u öldüren Rolf Neumann'dı ama hiçbir kanıt bulamadı. Hiçbir şey yoktu. Bir süre daha oturmaya devam etti. Sonra etrafta dolaşıp lambaları söndürmeye başladı. Çok geçmeden köpek havlamayı kesti. Wallander durdu, dinlendi. Köpek sessizdi. Hemen tehlikeyi sezdi. Nereden geldi bilmiyordu. Disko'nun gece 3'e kadar açık olması gerekiyordu. Hanson onunla temasa geçmemişti. Wallander neye tepki verdiğini bilmiyordu ama birden içeride olduğu açıkça görülen ışıklı bir pencerenin önünde durduğunu fark etti. Kendini kenara attı. O sırada pencerenin camı parçalandı. Wallander yerde hareketsiz yatıyordu. Biri ateş etmişti. Kafasından karışık düşünceler geçti. Neumann olamazdı. Hanson ona söylerdi. Wallander silahını çıkarmaya çalışırken kendini iyice yere yapıştırdı. Gölgede kalmaya çalışarak yerde ilerledi ama tekrar ışıklı alana girmek üzere olduğunu gördü. Ateş eden kişi şimdiye kadar pencereye ulaşmış olabilirdi. Tavanda odayı aydınlatan bir tavan lambası vardı. Silahını çıkarıp parlak ampule doğrulttu. Tetiğe bastığında eli o kadar çok titriyordu ki kaçırdı. Şimdi iki eliyle tutarak tekrar nişan aldı. Kurşun ampulü parçaladı. Oda karanlık oldu. Sessizce oturup dinledi. Kalbi neredeyse göğsünden çıkacaktı. En çok ihtiyaç duyduğu şey polis telsiziydi. Ama birkaç metre ötede masanın üzerindeydi ve masa sanki bir ışık havuzunun içindeydi. Köpek hala sessizdi. Dinledi. Birden koridorda birini duyduğunu sandı. Neredeyse duyulmaz adımlar. Silahı kapıya doğrulttu. Elleri titredi ama gelen olmamıştı. Ne kadar bekledi bilmiyordu. Bütün bu süre boyunca hararetli bir şekilde neler olduğunu anlamaya çalıştı. Sonra masanın bir kilim üzerinde olduğunu fark etti. Dikkatlice silahını indirmeden kilimi çekmeye başladı. Masa ağırdı ama hareket ediyordu. Son derece ağır yaklaştığını görüyordu. Ama telsiz tam ulaşabileceği mesafeye gelmişken ikinci bir silah sesi duyuldu. Telsiz paramparça oldu. Wallander köşeye kıvrıldı. Evin önünden ateş edilmişti. Wallander ateş eden kişi evin arkasına geçerse artık kendini koruyamayacağını biliyordu. Çıkmalıyım diye düşündü. Burada kalırsam ölürüm. Umutsuzca bir çıkış yolu bulmaya çalıştı. Öndeki ışıklı alana çıkma şansı yoktu. Dışarıdaki kişi anında onu vururdu. Şu ana kadar ateş eden kişinin iyi bir nişancı olduğu anlaşılıyordu. Wallander tek bir seçeneği olduğunu biliyordu. Ona her şeyden daha itici gelen bir düşünceydi ama başka seçeneği yoktu. Derin birkaç nefes aldı, sonra ayağa kalktı, koridora fırladı, kapıyı tekmeledi, kendini yana atıp köpeğin olduğu alana üç el ateş etti. Gelen uluma sesinden hedefi vurduğunu anladı. Geçen her saniye Wallander ölmeyi bekledi ama köpeğin ulumaları ona karanlığa çekilmesi için zaman vermişti. Sonra Rolf Neumann'ı gördü. Bahçenin ortasında duruyordu. Bir an köpeğin vurulmasıyla afallamıştı. Sonra o da Wallander'i gördü. Wallander gözlerini kapayıp iki el ateş etti. Gözlerini tekrar açtığında Rolf Neumann'ın yere düştüğünü gördü. Wallander yavaşça ona doğru yürüdü. Hayattaydı. Kurşunlardan biri yan tarafına isabet etmişti. Wallander silahı elinden aldı ve sonra köpeğe doğru koştu. Köpek ölmüştü. Wallander yaklaşan siren seslerini duydu. Bütün vücudu titriyordu. Ön basamaklara oturup bekledi. O anda yağmurun başladığını fark etti. 38. ayrımın sonu. Sayfa 456.